Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayar, yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik masada bugün sesimizi sizlere Hülya Aydoğan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, bu bölümde hikayemize devam ediyoruz. Halifenin Leyla'yı görmesi. Haset yolda gelir, gırtlağına sarılırsa bil ki bunda iblisin parmağı vardır. Çünkü o haset yüzünden Adem'e düşmandır. Ululukla haset yüzünden savaşır. Yolda bundan daha sarp bir geçit yoktur. Ne mutlu o kişiye ki yoldaşı haset değildir. Bu beden haset evi ola gelmiştir. Bütün bir hanedan haset yüzünden kirlenir, bozulur. Ten haset evidir ama Allah o teni tertemiz etmiş, arıtmıştır. Evimi temizleyin ayeti beden temizliğini de bildirir. Beden topraktan olsa da tılsımı nurdur. Sen teni olmayana tuzak kurar, haset edersen o haset yüzünden senin gönlün kararır. Tanrı erlerinin ayakları altına toprak ol. Bizim gibi sen de hasedin başına toprak saç. Evet hocam.
Evet Sümeyra Hanım. Şimdi burada özellikle birinci beyitte haset yolda gelir gırtlağına sarılırsa bil ki bunda iblisin parmağı vardır. Beyt üzerinde durmakta fayda var. Çünkü gerçekten de haset insani bir hasletten daha çok şeytani bir hasete benzer. Ama tabii yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytanlaşmış insanlardan da bahseder. Hı hı. Yani bizim iki özelliğimiz vardır. Daha önceki şeylerimiz, derslerimizde de söyledik. İnsan hem iyilik yapar hem de kötülük yapar. Yani iyilik yapma ve kötülük yapma kabiliyet ve kapasitemiz vardır bizim. İşte bizden Allah'ın istediği şey iyilik yapma özelliğimizi harekete geçirmek, kötülük yapma özelliğimizi ise ketmetmek. Yani ona mukayyet olmamız ister. Şimdi şunu biz bileceğiz ki insan birisini haset ederse bunun şeytandan olduğunu bileceğiz. Daha doğrusu şeytani bir his olduğunu, şeytani bir düşünce ve şeytani bir tavır olduğunu bileceğiz. Bu yüzden başkalarını haset etmeye, başkalarına kıskanmaya, başkalarına çelme takmak için çalışmaya gayret yoktur. Bu yüzden biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunlarla karşılaşıyoruz. Hepimizin Muavzeteyn sureleri olarak bildiği ve okuduğu ayet sureler vardır biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in son iki suresidir onlar. Orada Allah şöyle diyor. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Felak suresi 5. ayet. Evet. Ve gerçekten de insanoğluna zarar veren en önemli duygulardan bir tanesi hasettir. Bu sebeple de biz kendi iç bünyemize hasetin girerek bizi telef etmesine, bizi yoldan çıkarmasına ve bizi aslında lüzumsuz işlerle uğraşarak patinaj etmemize mani olmamız lazım. Bunun yolu da şudur. Kur'an-ı Kerim'de yine Nisa suresi 32. ayetinde bahsediyor bundan. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ve gerçekten de hayatın çeşitli olabilmesi, hayatın devam etmesi bakımından Allah insanı yaratırken her birimizi farklı özelliklerde yaratmıştır. Kimimiz daha zekidir, kimimiz sanata düşkündür, kimimiz el becerilerine düşkündür, kimimizin zihni daha fazla çalışır. Bu yüzden mal mülk bakımından da böyledir. Allah kimisini zengin kılmıştır, kimisini fakir kılmıştır. O yüzden başkalarının özelliklerine bakarak ona haset etmeye, onun özelliklerini kıskanmaya gerek yoktur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresi 71. ayette Allah şöyle diyor. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Fazla rızık verilenler zayıf olanlara infak ederek durumu eşitlemiyorlar. Allah'ın nimeti mi inkar ediyorlar diyor. Şimdi buradan da şunu anlıyoruz biz. Aslında Allah insanları farklı özelliklerde yaratmış. Nimet bakımından da farklı farklı vermiş. Biz başkasının malına göz dikmeyeceğiz. Lakin biz insan olmamız münasebetiyle bizde var olan iyilikleri ve fazlalıkları başkalarıyla paylaşacağız. Bizim üstün tarafımız burasıdır. Biz başkalarıyla paylaşacağız ve başkalarına yardım edeceğiz ki durumumuz eşitlensin. O insanlar da haset etmeye, o insanlar da kıskanmaya düçar olmasınlar. Bu sebeple insanın başa çıkmak zorunda olduğu temel düşüncelerden bir tanesi başkasına haset etmek, başkasını kıskanmaktır. Mesela ben her zaman şöyle bir misal veririm meselenin anlaşılması bakımından. Ya arkadaş, biz bir arkadaşımın zengin olmasını niye istemeyelim ki? Bir arkadaşımız zengin oldu diye niye haset edelim ki? Ben her zaman şu misali veriyorum. Ben bir fakülteden arkadaşım var. Ev arkadaşlığımız da oldu onunla. 4 sene aynı evde de kaldık. Allah daha fazla versin. Bugün zengin bir arkadaşımız. Ben ara sıra onun lüks arabasına biniyorum. Bir şeye ihtiyacım olduğu zaman gidip ondan yardım istiyorum ve o da bana yardım ediyor. Bu yüzden de ona verilmiş nimette haset etmiyorum. Onu kıskanmıyorum. Allah'ım ben dururken niye ona verdin demiyorum. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki onda var olan iyilikten ben de istifade ediyorum. Ben de faydalanıyorum. Ama nasıl faydalanıyorum? Onda da tabii İslami bir zihin var. Allah düşüncesi var. Bu yüzden o da kendisine verilen nimeti biraz önce okuduğumuz ayetteki gibi başkalarını faydalandırarak bu hasetin de önüne geçmiş oluyor. Biz de aslında böyle olmalıyız. Böyle davranmalıyız. Yani insanlara haset etmek yerine kendimizdeki iyilikleri ve güzellikleri, kendimizde fazla olan şeyleri başkasına vererek onları da ne yapmamız lazım? Faydalandırmamız lazım. Peki haset ilk defa nerede çıkıyor ortaya? Kur'an-ı Kerim bunu da söylüyor. Hani bu biraz önce okuduğumuz beyte çünkü o haset yüzünden Adem'e düşman oldu. Ululukla savaştı derken biliyorsunuz ilk haset etme işi şeytan tarafından gerçekleştiriyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun hikayesi anlatılır. O şöyle diyor. Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi secde etti. İblis etmedi. Secde etme işinin sebebi çok enteresan. Ben çamurdan yarattığın şeye secde eder miyim hiç dedi. Şimdi hasette birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi haset eden, haset edilenden kendisini üstün görüyor. Evet. Yani bir kibir var burada. Peki gerçekte öyle midir? Hem üstün olduğuna inanıyorsun hem de ötekine öykünüyorsun. Öteki gibi olmak istiyorsun. Madem üstünsün neden öteki gibi olmak istiyorsun? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan bir şey vardır. Bu aslında insan için de böyledir. Şimdi biz Kur'an'ın temel düşüncesine baktığımız zaman yeryüzünün en şerefli varlığı insandır. Aslında meleklerden de biz üstünüz. Yani insanoğlu meleklerden de üstün. Allah'ın da üstündür. Allah için üstün bir varlıktır. Lakin şeytan Adem Aleyhisselam ve eşini cennette kandırırken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Allah sen meleklerden olmayasın diye bu meyveyi yasak ediyor. Halbuki o melekler aslında gelip Adem'e secde etmişlerdi. Biz üstünüz Adem'den niye meleklere öykünelim ki? İşte insanoğlu böyledir. Kendisinden daha edna olan birisine de öykünebilir. Dünya hayatı da böyledir. Mal mülk de böyle değil midir? İnsandan yeryüzünde daha üstün ve daha şerefli hiçbir şey yoktur ki. Ama buna rağmen insanoğluna bakıyoruz. Kendisinden daha aşağı seviyede olan bir mala, mülke, paraya, pula, şöhrete tapabiliyor.
Doyumsuzluk onun peşinde koşabiliyor.
Doyumsuzluk var. Böyle bir problemle baş başa kalıyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim bu hasetten kurtulmamız lazım. Çünkü bizim kötülüğe doğru meyletmemize sebep olan bir duygudur. Bu duygunun önüne geçilmesi lazım. Bu duygunun önüne geçebilmenin bir tek yolu da vardır, o da merhamettir. Yani Allah'ın bize verdiği bir merhamet de vardır. Allah'ın verdiği nimetlere şükretme duygusu da vardır. Biz başka insanlarla olan münasebetlerimizi merhamet çerçevesi üzerinde sürdürdüğümüz takdirde haset etmekten de kurtuluruz. Ve yine Mevlana'nın burada söylediği gibi bütün bir haneden haset yüzünden kirlenir, bozulur diyor Mevlana. Burada haneden derken aslında biz insan vücudunda anlayabiliriz. Neden insan vücudu? Biliyorsunuz insan aslında ruh ve bedenden müteşekkildir. Bizim bedenimizin de azaları vardır. İşte hanedan budur. Biz başkalarına haset ettiğimiz zaman, başkalarını kıskandığımız zaman, durmadan başkalarını üzerinden hayatımızı sürdürdüğümüz zaman ne yapıyoruz? Kendi kendimize zarar veriyoruz. Belki bu kıskançlık ve haset yüzünden ruhumuz da hastalandığı gibi bedenimiz de hastalanabiliyor. Bugün yani modern tabiplerin de söylediği şey vardı ki ruh halleri insanların sağlığına da çok derinden tesir ediyor. O halde başkalarının malına, mülküne haset etmek, başkalarıyla yatıp kalkmak, sürekli başkalarına düşmanlık etmek, onlarla mücadele içerisinde olmak aslında insanın kendisine de zarar veriyor. Kendi bedenine de zarar veriyor. Kendi sağlığına da zarar veriyor. Bu yüzden biz eğer kendi hanedanımızın yani kendi vücudumuzun, kendi duygularımızın sağlam olmasını istiyorsak bu hasetten uzak duracağız. Haset insanın gerçekten kurtulması gereken şeydir. Peki biz haset yerine ne koyabiliriz? Bunun tam tersi var. Biraz önce söyledim, merhamet var. Biz başka insanlara merhametle yaklaşmak, onlara iyilik etmek düşüncesiyle yaklaşabiliriz. Aslında İslam'ın temel yöntemlerinden bir tanesidir bu. Bir şeyi yasak ederken onun karşılığında başka bir iş gösterir. İşte biz hani kötü duygulardan kurtulmak istediğimiz zaman sadece bundan kurtulmak istemekle işi bitiremeyiz. Ya ne yaparız? Onun yerine iyi duygular ihdas etmemiz gerekiyor.
Şöyle, haset bir hastalık hocam. Hasetin hastalığı da sanırım merhamet duygusunu ön plana çıkarmakla, evet, geliştirmekle mümkün.
Mümkün, doğru
söylüyorsunuz. Tedavisi böyle.
Şimdi yine burada Mevlana'nın zengin zihniyle karşı karşıya kalıyoruz. Diyor ki, evimi temizleyin ayeti beden temizliğini de bildirir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyi de okuyun ben size. Biz beyti insanlar için toplanma ve emniyet yeri yaptık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edinin. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadet edenler, rüku ve secde edenler için evimi temizleyin demiştik. Enfal suresi 125. ayet. Şimdi dikkat ederseniz buradaki evim kelimesinden Allah Kabe'yi kastediyor. Hı hı. Evimi temizleyin derken Kabe'yi kastediyor. Çünkü İslam inancına göre, İslam düşüncesine göre yeryüzünde insanoğlunun ilk inşa ettiği yer Kabe'dir. Kabe'nin aslında ehemmiyeti buradan geliyor. Neden geliyor? Çünkü insan önemli bir varlıktır. Önemli bir varlığın ilk yaptığı şey de önemlidir. Bu yüzden de Allah insanların orayı tavaf etmesini, orayı görmelerini ister. Çünkü insanın temel görevlerinden bir tanesi yeryüzünü imar etmektir. Ve bugün bakıyoruz insanlık yeryüzünde öyle şeyler yapıyor ki düşündüğünüz zaman aklınız hayaliniz bile almıyor. Ama bunun başlangıcı nedir? Kabe'dir. Taş taş üstüne koyarak bir inşa yapı inşa etmektir. İş oradan başlamıştır. İnsanoğlunun yeryüzündeki imar faaliyetinin, yeryüzünü inşa faaliyetinin başlangıcı orasıdır. Bu yüzden de Kabe bizim için ehemmiyetlidir. Lakin Mevlana Hazretleri bu evimi kelimesini alıyor, öyle bir yere taşıyor ki siz hayret etmekten ve hayran olmaktan başka bir şey de yapamıyorsun. O da nedir? Diyor ki bu beden temizliğidir. Şimdi İslam düşüncesine göre insan, biraz önce söyledik, neyden müteşekkil? Ruh ve bedenden müteşekkil. Ve aslında bizi asıl sorumlu olan ruhumuzdur. Peki bedenimiz nedir? O ruhun ikamet ettiği evdir. Dolayısıyla Mevlana diyor ki buradaki evimi temizleyinden kasıt diyor, bedenimi de temiz tutun demektir diyor. Evet. Bakın bunu aslında biz başka insanlar belki düşünse 1000 sene, ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, ben 1000 sene düşünsem burası böyle benim aklıma gelmez. Lakin işte büyük insanlar böyle oluyorlar ve onların zihinleri bizimkinden başka türlü çalışıyor. Biz de o yüzden bunlardan istifade etmemiz lazım, bunlardan faydalanmamız lazım. Kendi kendimizi istina ederek, ya biz de yaparız, biz de anlarız, başkasına muhtaç değiliz olarak bakmamamız lazım. İşte Mevlana evimi temizleyin ayetini beden temizliği olarak anıyor. Buradan da ben doğrusu şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in sünnetinde, hadislerinde de var. İnsanoğlu bedeninin sağlığından da hesaba çekilecektir ve sağlıktan da hesaba çekilmeden de ne yapmayacaktır? Cennete ya da cehenneme gitmeyecektir. Şimdi biz bedenimizin bize bir emanet olduğunu bilelim. Hani burada müşahhas misal olsun diye söyleyeyim. Sigara içen insanlar ne yapıyorlar? Kendilerine teslim edilen eve ihanet ediyorlar.
Evet, kesinlikle.
Ya da kötü alışkanlıklar yapan insanlar kendilerine teslim ettiği, Allah'ın tertemiz teslim ettiği beden evini kirletiyorlar. Bakın öyle üstün bir şey ki bu. Bakın Allah bize tertemiz teslim etmiş bu evi. Hani çocukluğumuz, ben her zaman hani yanlış anlaşılmazsa şöyle bir misal vereyim. Obezite dediğimiz bir şey var. Yani insanlar gereğinden fazla yiyerek şişmanlıyorlar. Ben de soruyorum şimdi. Arkadaşlar, yeni doğduğunda göbeği yağlı bir çocuk var mı hiç? Yok. O zaman bu bedeni Allah bize tertemiz vermiştir. Evet. Bizim görevlerimizden bir tanesi de evi temizlemektir. Evimizi tertemiz tutmaktır. Evet, Kabe'yi de biz temizleyeceğiz ve bedenimizi de biz temizleyeceğiz. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri burada 800 sene öncesinden bugün bizim bedenimize dikkat etmeyeceğimize sesleniyor ve diyor ki bedenize de sahip çıkın. Çünkü onunla biz zaten ibadet etmek istediğimiz zaman onunla yapacağız. Başka işler istediğimiz zaman bütün onları onunla yapacağız. Buradan da evimizi de temiz tutalım. Herkese de tavsiye ederim. Evimiz de bizim bedenimizdir. Tıpkı Kabe'yi temiz tuttuğumuz gibi evimizi de temiz tutalım. Burada bakın bir şey daha söylüyor. Mevlana diyor ki sen teni olmayana tuzak kurar, haset edersen o haset yüzünden senin gönlün kararır. Aslında biz başkasına haset ettiğimiz zaman adamın bedenine haset etmiyoruz. Genelde onun ruhuna haset ediyoruz.
Evet.
İşte burada da Mevlana diyor ki onun ruhuna haset ettiğin zaman ona zarar veremezsin ki.
Hiçbir şey değil. Yine kendine yapıyorsun.
Kendi kendine zarar versin ve insanların kendi kendisine zarar vermekten de kurtulması lazım gibi diyor. Burada bir misal olarak da şunu veriyor. Diyor ki Tanrı erlerinin ayaklarının altına toprak ol, Bizim gibi sen de hasetin başına toprak saç. Şimdi bu toprak saçma aslında bir şeydir, ne diyeyim, bir ifade biçimidir. Bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında bir şey cereyan eder. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman evinden dışarı çıktığında zaten haberdardır Mekkeli müşriklerin ona suikast düzenlediğinden. Evet. Ve dışarıya çıktığında o müşrikler yolları tutmuşlar ve Hazreti Peygamber'i gözetlemektedirler. Zaten onların niyetleri Hazreti Peygamber'i dışarıda yakalamak ve böylece onu katletmektir. Hı hı. Lakin Hazreti Peygamber evden çıktığında Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyor ve onların üzerine yerden aldığı bir ağaç toprağa serpiyor. Ve böylece onlar görmeden Allah işte o gün orada bir Hazreti Peygamber'e gaybi yardım dediğimiz bir yardımla yardım ediyor. Ve onlar ne yapıyorlar? Hazreti Peygamber'i görmüyorlar. Hazreti Peygamber evinden çıkıyor ve Hazreti Ebubekir'i alarak hicretine başlıyor. İşte burada mülhem bir ifade biçimidir hasedin üstüne toprak seçmek. Yani saçmak. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yapmalıyız. Yani diyelim ki birileri bize kötülük yapmak istiyor. Yani biz o kötülük yapmak isteyen insanlara gidip uylamaya gerek yok. Onlara la havle çekeceğiz ve onların üzerine toprak serpip, bu tabii mecazi bir ifadedir. Tabii. Toprak serpip gidip işimize gücümüze bakacağız. Çünkü bizim yapacak o kadar çok işimiz var ki. Dolayısıyla o şeylere, lüzumsuz işlere, haset işlerine, kötülüklere bulaşmanın çok fazla bir anlamı yok. Demek ki bu toprak saçmak da bir mecazi ifade biçimidir. Kullanmakta fayda vardır. Kötülüğün üzerine toprak serpeceğiz, işimize gücümüze bakacağız.
Evet, peki hocam, devam ediyoruz hikayemize. Vezirin haset etmesi. O vezirin mayası hasettendi. Batıl bir dava için kulağını, burnunu yele verdi. İstiyordu ki haset iğnesinden akan zehirle inananları ta canlarından zehirliye. Hasetten burnunu koparan kişi boş yere kendisini kulaksız ve burunsuz bırakır. Burun odur ki koku ala ve o kokuda koklayanı nimet cennetine götüre. Kim koku almazsa burunsuzdur. Koku da ancak din kokusudur. Biri koku alıp onun şükrünü eda etmeyen kimse kendi burnunu mahveylemiştir. Hem şükret hem şükredenlere intisap et. Onların huzurunda ölerek ebedi hayatı kazan. Vezir gibi sermayeyi yol vuruculuktan edinme. Allah'ın kullarını namazdan men etme. O kafir vezir din nasihatçisi olarak hile ile badem helvasına sarımsak karıştırmıştı.
Evet, şimdi burada da yine bir mecazi bir yöntem kullanıyor. Hı hı. Mevlana Hazretleri burundan ve kokudan bahsediyor. Şimdi biz aslında abdest alırız Müslümanlar namaz kılmak istedikleri zaman ya da ibadet etmek istedikleri zaman ya da diledikleri zaman abdest alırlar. Biz abdest alırken bir de burnumuza su çekeriz. Hı hı. Ve burada biliyorsunuz o azalarımızı yıkarken her bir azayla ilgili çeşitli dualar yaparız. Hı hı. Ben dinleyicilerimiz açısından öğrenmeleri bakımından bu abdest alırken yaptığımız duanın Türkçe anlamını söyleyivereyim. Müslümanlar diyorlar ki Allah'ım beni nimetlerinin ve cennetinin güzel kokularından mahrum etme. Demek ki aslında bizim burnumuz da koku alan bir şeydir, uzvumuzdur. Ve biz aslında burada mecazi olarak da Türkçe'de de kullanılır. Hani biz de deriz burnuma kötü kokular geliyor, evet, deriz bir yerle ilgili. Veya iyi bir sohbete denk gelirsek ya da iyi sohbete diyelim ki güzel şeyler konuşan bir topluluğa vardığımızda da yani burnum çok iyi koku aldı da o yüzden geldim, evet, deriz. Bu mecazi ifadeleri de Mevlana Hazretleri de kullanıyor ve diyor ki siz koku alacaksanız iyi koku alın ve aldığınız koku sizi nimet cennetlerine götürsün. Yani bu nimet cennetleri hem öbür dünyadaki cennet olduğu gibi dünyada da cennet var. Aslında insan toplulukları dediğimiz, alem dediğimiz insan topluluğu demektir. İnsan toplulukları da iki türlüdür. Bir iyilik konuşan ve kendi aralarında iyi işler yapan topluluklardır. Bir de kötülük toplulukları vardır. Dolayısıyla biz ne yapmak durumundayız? İyi topluluğa doğru gitmemiz lazım. Ve özellikle insanlar dostlarını ve arkadaşlarını seçerlerken kendilerine benzeyen insanlara seçerler. Eğer onlarda biraz kötülük varsa kötü insanlarla dost olurlar ve ehbap olurlar. Onların burunları kendini kötülüğe doğru götürür çünkü. İyi insan, iyilik varsa eğer bizim kanımızda, fıtratımızda, özel hallerimizde biz de iyiliğe doğru gideriz ve iyi insanlarla dost oluruz. İşte buradan hareket ederek Mevlana diyor ki hem şükret hem de şükredenlere intisap et. Yani şükredenlerle beraber ol. Bakın sadece iyi olmak yetmiyor. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olduğumuz için de bizim başka insanlarla birlik olma zaruretimiz vardır. Bu yüzden de biz ne yapacağız? İyi insanlarla intisap edeceğiz, birlikte olacağız, onlarla dost olacağız, onlarla ehbap olacağız. Çünkü iyi insanlar çoğaldığı zaman kötülüğün alanı ne yapacaktır? Daralacaktır. Bu sebeple de ya şöyle bir şey söyleyemeyiz. Ya ben tek başıma iyi olurum, başkasına da karışmayayım dememeliyiz. Biz başka insanların da iyi olmasını üzerinde durmamız lazım. Bunun için çalışmamız lazım. Burada yine üzerine duracağımız hususlardan bir tanesi Allah'ın kullarını namazdan men etme. Bakın bu namaz Hazreti Peygamber'in ifadesiyle söyleyecek olursak dinin direğidir, dinin temelidir. Müslümanlar açısından dinin çok önemli bir şeyi vardır, özelliği vardır. Çok önemli bir şeydir. Bugün bu biz öğretmeniz ve öğretmen arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda özellikle gençlik bakımından, bugünkü toplumun yapısı bakımından bazı temel problemler olduğunu kendi aramızda değerlendiriyoruz ve oturup konuşuyoruz öğrenciler üzerinden hareket ederek. O öğretmenli arkadaşlarımızın ortak kanaatlerinden bir tanesi de şudur. Günümüz problemlerinden birisi de ibadetsizlik problemidir. İnsanlar ibadet etmiyorlar. Şimdi ibadet deyip geçmeyiniz. İbadet dediğiniz şey sizin bir kere bir yaratıcınızla olan bağlantınızı sağlayan şeydir. Eğer bundan mahrumsanız, yaratıcılığından mahrumsanız, yaratıcı fikrinden mahrumsanız, ibadet etmiyorsanız sizin bütün işleriniz süfli olur. Yani alçak dünyaya yönelik olur. Halbuki siz yücelerden bir varlığa bağlıysanız, onunla ona insap eder, onunla bağlantı kurmak için ibadet ederseniz ki bu İslam'da namazdır, ne yapmış olursunuz? Sizi aşağıdan yukarıya doğru çeker. Hani elinizden tutar sizi yukarıya doğru kaldırır. Lakin siz eğer ibadet etmezseniz her güçün, her geçen gün şöyle de bir misal verebiliriz. Yer çekimi münasebetiyle her geçen gün daha da aşağı inersiniz. Yer biliyorsunuz çeker insanı aşağıya doğru ve zaten dünyanın adı da dünya da oradan gelmedir. Alçak demektir. Evet. Aşağı doğru sizi çeker. Sizi yukarı doğru çekecek olan şey, sizi yüceltecek olan, sizi yüksek ruhlu bir varlık haline getirecek olan şey nedir?
İbadetler.
Yücelerin yücesinde olanla bağlantı kurmak. O da nedir? İşte ibadettir. İbadet. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim namaz üzerinde çok fazlaca durur ve şöyle söylüyor. Mesela özellikle ilk indirilen surede gördün mü şu men edeni namaz kılarken bir kulu ya o kul doğru yolda olur ve takvayı tavsiye ederse, şimdi bakın namaz kılan adamın şöyle bir özelliği olmak zorundadır. Sadece namaz kılmaz o. Aynı zamanda doğru yolda olur. Aynı zamanda başkalarına iyiliği de tavsiye eder. Mesela bizim şu andaki problemlerimizden birisi de maalesef namaz kıldığı halde kötülük yapan insanlar var. Halbuki namaz Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadesiyle söyleyecek olursak iğrenç ve kötü şeylerden alıkoymalıdır. Yani namaz kılan bir adam hırsızlık yapmamalıdır.
Evet.
Eğer namazı onu hırsızlık yapmaktan alıkoymuyorsa veya namaz kılan bir adam bir başkasına kötülük yapmamalıdır. Başkasına çelme takmamalıdır. Eğer kıldığı namaz o kötülük yapmasına, çelme takmasına, malını çalmasına, gasp etmesine mani olmuyorsa, yalan söylemesine mani olmuyorsa o namaz da faydasız bir namazdır. Hani Kur'an-ı Kerim söylüyor, el çırpmak ve ıslık çalmaktan ibarettir diyor. Bizim namazımız el çırpmak ve ıslık çalmaktan ibaret olmamalıdır. Yine burada Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 87. ayette Şuayb aleyhisselamla ilgili olarak şöyle diyor o dönemin müşrikleri. Diyorlar ki ey Şuayb, babalarımızın taptığını bırakmamızı emreden veya mallarımızı istediğimiz gibi kullanmamıza men eden senin namazın mıdır? Ben çok enteresan bir şey söylüyor bunlar. Diyor ki Şuayb aleyhisselam onları öyle mallarınızı rastgele yere harcayamazsınız. Yani içki alemlerinde mallarınızı harcayamazsınız veya başkalarına kötülük maksadıyla mallarınızı kullanamazsınız diyor. Ve diyorlar ki senin namazın mı bunu engel oluyor? Evet, bizim namazımız bizi kötü işlerden alıkoymalıdır. Kötü işlerden alıkoymuyorsa namazımız aslında namaz değildir. Ve bu tabii şu demektir aynı zamanda. Biz yüceler yücesiyle de bağlantı kurmuyoruz demektir. O yüceler yücesi olan da Allah'tır. Ve gerçekten alemde eğer Allah olmasaydı, alemin ne tadı olurdu, ne tuzu olurdu ve gerçekten bizim de tadımız tuzumuz olmazdı. Bizim insanlık namına övdüğümüz, öne çıkardığımız her şey, sanatından tutun musikisine varıncaya kadar. Bütün iyi işlerimiz aslında dinle bağlantılıdır. Din fikriyle bağlantılıdır. Yeryüzündeki bütün sanatlara bakın önce din üzerinden çıkmıştır. Musiki din sayesinde ortaya çıkmıştır. Şiir din sayesinde ortaya çıkmıştır. Mimari din sayesinde ortaya çıkmıştır. Dünyanın en güzel yapılarına bakın ya kilisedir ya camidir. Evet. Dünyanın en güzel musikilerine bakın dini musikilerdir. En ince musiki sanatlarına bakın dinidirler. Bu yüzden de bizim aslında insani olarak yükselmemizi sağlayan şey namazdır. Yani Allah'la bağlantımızı kurmaktır. Burada yere gelmişken çok az bir vaktimiz kaldı ama bazı insanlar salat kelimesinin dua anlamından hareket ederek şeklini şemaili olan bir namaz yoktur. Biz o yüzden sadece dua ederiz diyorlar. Bu da doğru bir şey değildir. Şekli şemaili olan şey salattır. Dua ise başka bir kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de kullanılır. Bizim günde 5 defa namazımız vardır. Bunun hiç yolu yoktur. 5 namazı kılacağız. Günde hiç olmazsa 5 defa Allah'la bağlantımızı kuracağız ki iyi adam olalım. Aksi takdirde Mevlana'nın dediği gibi burnumuz bizi pis kokulu bir yere götürür.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.